Ayrım 37, Medusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 408. 35. Bölüm. Tıbbi yardım malzemesini götüren helikopter Victoria Limanı'ndan geçerek Güney Çin Adaları'nın üstüne geldi ve Macao'ya doğru yol aldı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Gongbel'deki deniz üstüne haber verilmişti. Çinliler yaşam kurtarmak için giden helikoptere ateş açmayacaklardı. Hem McAllister'ın talihi de yardım etmişti. 12 parmak bağırsağındaki ülseri kanayan Pekinli bir hükümet görevlisi de Qiangwu Hastanesi'ne yatırılmıştı. Çinlinin pek az bulunan RH negatif kana gereksinmesi vardı. Born ve Müsteşar Kraliyet Tıp Birliklerine ait kemerli, beyaz önlükler ve kepler giymişlerdi. Kollarında rütbelerini belirten bir işaret yoktu. Onlar sadece bir Zongguerren'e kan götürmeleri emredilen iki görevliydi. Hastanenin arkasındaki araçlar çıkarılarak park yeri boşaltılmıştı. 4 projektör bu alanı aydınlatıyordu. Pilot ustalıkla buraya inmeyi başardı. Işıklar ve homurdanarak gelen helikopter Rua Coelho do Amaral'deki hastanenin kapısı önünde insanların toplanmasına neden olmuştu. Born açık kapıdan bakarak bunun çok daha iyi olduğunu düşündü. 5 dakika sonra helikopter havalanırken daha fazla meraklının toplanacağına inanıyordu. McAllister'la birlikte o kalabalığa karışacaktı. Onların yerini alacak beyazlar giymiş 2 sağlık memuru da helikoptere binerek Hong Kong'a dönecekti. Born istememekle birlikte McAllister'ın usta bir oyuncu gibi satranç taşlarını oynamasına hayranlık duymaktaydı. Müsteşar deneyimine güveniyor ve hangi piyonları süreceğini de iyi biliyordu. Bu son krizde piyon Qiangwu Hastanesi'nde çalışan ve IMF'nin verdiği paraları çalarak Almirante Sergio'da muayenehane açan bir doktordu. Washington IMF'den bu parayı vermesini istemiş ve McAllister da doktoru zimmetine para geçirirken yakalamıştı. Adamı suçunu ortaya çıkarmakla tehdit etmişti. Doktor da benim yerime kimi getireceksiniz diye sormuştu. Macao'da uzman hekim sıkıntısı vardı. Bunun üzerine konuşmuşlardı ve doktor gerektiğinde McAllister'a hizmet etmeyi kabullenmişti. İşte doktor borcunu o gece ödeyecekti. Born haydi diye bağırdı. Kan dolu 2 tenekeyi kaparak müsteşara baktı. Harekete geçelim. Helikopter yere inerken yandaki askıya tutunan McAllister'ın rengi kül gibiydi. Bu taşıtlar iğrenç doğrusu. Lütfen pervane durana kadar bekleyelim. Biz durduk müsteşar, şimdi hareket sırası sende, yürü. Polislerin yol gösterdiği 2 adam koşarak park yerinden geçip 2 hemşirenin açık tuttuğu çift kapılı kapıdan içeriye daldılar. Orada beyaz gömlekli doğulu bir doktor McAllister'ı kolundan yakaladı. İngilizce konuştu. Sizi gördüğüme sevindim efendim. Müsteşar zimmetine para geçiren doktora baktı. Nereye gideceğiz? Beni izleyin ve kan laboratuvarına gelin. Koridorun sonundadır. Baş hemşire kanları alıp mühürlere bakacak ve makbuzları imzalayacak. Ondan sonra benimle başka bir odaya geleceksiniz. 2 adama makbuzları vereceksiniz. Kılık değiştireceksiniz. Adamlarım gidecekler. Bizim sağlık memurlarına sizin Macao'da bir gece geçirmek isteyen 2 görevli olduğunuzu belirttim. Bir şey bilmiyor ve bir şeyden kuşkulanmıyorlar. Amirleri onlara Hong Kong'da eğlenebileceklerini söyledi. Bu yüzden ikisi de mutlu. Born hemen yürüdü. Haydi bir an önce gidelim. McAllister'la Jason yandaki odada beyaz giysileri çıkarıp bekleyen Portekizli sağlık görevlilerine verdiler. Müsteşar Hong Kong'a varınca makbuzu ve giysileri pilota teslim etsinler dedi. Born gibi o da koyu renkli buruşuk pantolonla bol ceketi giydi. 2 sağlık memuru beyazları giyip kepleri takarak dışarıya fırladılar. Doktor müsteşara turuncu renkli 2 hastane izin kağıdı verdi. Birlikte gideceğiz. Koridordan geçtikten sonra yan kapıdan çıkacaksınız. McAllister turuncu kağıtlara baktı. Bunlar ne olacak? Bir şey olmayacağını umarım. Ama sizi hastanede durduracak olurlarsa bu kağıtlar yararlı olacak. Bunlar da sizin yoksul vatandaşlarım olduğunuz ve sizi kliniğimde bedava tedavi ettiğim yazılı. Bel soğukluğu tedavisi yapıyorum. Kağıtlarda boyunuz, kilonuz ve benzerleri şeyler belirtildi. Sokağa çıktığınız anda size olan borcum da ödenmiş sayılacak. Ne dersiniz? Bel soğukluğu ha? Lütfen acele edin efendim. Doktor kapıyı açtı ve onları koridora çıkardı. Müsteşar hızlı adımlarla yürürken adamın dediğini duydun mu diye sordu. Bence doktor sana iyi bir oyun oynadı. Ondan yararlanmaya kalkmamalıydın. Ne demek istiyorsun? Jason Bourne ona baktı. Kağıtta tipin belirtilmiş ve bel soğukluğuna yakalandığın yazılı. Doktor gerekirse ileride sana şantaj bile yapabilir. Aman tanrım. Kalabalığa karışarak helikopterin havalanmasını seyrettiler. Sonra park yerindeki projektörler söndü. Jason haydi gidelim dedi. Harekete geçmemiz gerekiyor. Biliyor musun Bay Webb? Durmadan aynı şeyleri söylüyorsun. Haydi ve harekete geçmemiz gerek diyorsun. Bunlar işe yarayan sözlerdir. Birlikte Amaral'ın karşı tarafına geçtiler. Müsteşar acele etmemiz gerektiğini biliyorum dedi. Ama bana nereye gideceğimizi söylemedin. Artık açıklamalısın. Hem fahişe olduğumu da söyledin. Doğru. Çünkü doğru bulduğum şeyi yaptığım için mi? Yapılması gereken şeyi yaptığım için mi? Hayır, sadece seni kullandıkları için. Baştakiler seni kullandılar. Şimdi hiç düşünmeden seni bir kenara atabilirler. Sen geleceğinde yüksek düzeyde toplantılar, büyük limuzinler gördün ve dayanamadın. Sen başka seçenek olup olmadığına bakmadan hayatımı gözden çıkardın. Oysa sana seçenekleri araştırman için para veriliyor. Bu iş sana çok çekici geldiği için karımın hayatını tehlikeye atmaktan da çekinmedin. Belki de ünlü elçi Havilland'la Oval Büro'da gizli toplantıya çağrılacağını düşledin. Benim için bütün bunlar fahişeliktir. Yalnız seni hiç düşünmeden silkeleyip atacaklarını da yinelemeliyim. Bir blok kadar gittiler. Müsteşarın sesi çıkmıyordu. Sonra bunları bilmediğimi mi sanıyorsun diye sordu. Yani seni atabileceklerini biliyor muydun? Tabii biliyordum. Ben onların liginden değilim. Benim takımlarında oynamamı da istemiyorlar. Evet, çok deneyimliyim ve analizci bir kafaya sahibim. Ancak onlardaki olağanüstü rol gücü bende yok. Televizyon kameralarını görünce donup kalıyorum. Oysa durmadan yanılgıya düşen ahmakların televizyon karşısında çok başarılı olduklarını da görüyorum. Anlayacağın, ben haddimi biliyorum. Onların yaptıklarını yapmama olanak yok. Bu durumda onlar ve ülkem için en iyi olanını yapmaya gayret ediyorum. Onlar hesabına düşünüyorum. Yani Havilland hesabına düşündüğünü mü söylüyorsun? Maine gelip karımı elimden aldın. Üstün kafanda başka bir seçenek yok muydu? O sırada başka bir yol olmadığı kanısındaydım. Şeng'i bulabilmemiz için tek ipucu o katildi. Onu yakalayıp getirirsen Şeng'e kolayca erişebileceğimizi düşündüm. Doğrusu kendime senin kadar güvenmedim. Biz Jason Bourne'a güveniyorduk, Kabil'e. Medusa'daki Delta denilen adama inanıyorduk. Hem çok güçlü bir nedenin vardı. Sevdiğin karını geri alacaktın. Bu işin hükümetle ilgisi olduğu da anlaşılmayacaktı. Bourne patladı. Bunun gizli bir operasyon olduğunu daha başında sezdim. Conklin de kokuyu aldı. Müsteşar Bourne'a uyarak karanlık bir geçide saptı. Koku almak anlamak değildir. Durumun Washington'a bağlı olduğunu gösteren bir şey yoktu. Senden karısı öldürülen bir taypan yararlanmak istiyordu. Karısının katiline karşılık senin karını verecekti. Bence bu bir çılgınlıktı. Yine de planda gizlenen mantığı fark ettim. Havilland haklıydı. Katili yakalayacak, Şeng'i durdurabilecek biri varsa o da sendin. Bu yüzden o yalana başvurduk. Başka türlü davransaydık daha doğal bir tepki gösterecektin. Yani polise, hükümet yetkililerine, geçmişinden anımsayabildiğin kimselere gidecektin. Ben eski tanıdıklara başvurdum. Conklin de bana yardım etti. Sen bir şey öğrenemedin. Conklin de bizim istediklerimizi söylendi sadece. Sanırım bir zamanlar en iyi ajanlarımızdan biriymiş. Evet, hala da öyle. Bu hale gelmene o neden olmuş. Bunlar geçmişte kaldı. Aynı koşullar altında ben de onun gibi davranırdım. O Washington'dan epey şey öğrendi. Havilland son derece zekice bir plan yaptı. Conklin'in işi bitmiş, mahvolmuş biri olduğunu biliyorsun. Onun yaşadığı dünyaya ve insanlara hiç sevgisi kalmamıştı. Kendisine gizli bir operasyonun alt üst olduğu söylendi. Geçitten çıkarak renk renk ışıklı bir Macao caddesinde kalabalığa karışırlarken müsteşar durdu bir an. Conklin başka birinin işe el koyduğunu sandı. Yönetime ele alan kimseye uymadığın takdirde karının da senin de öleceğine inandı. Jason Dallas havaalanında gözlerinin dolduğunu anımsayarak kaşlarını çattı. Bana da bunu söyledi. Senaryoya uymamı söyledi. Başka seçeneği yoktu. McAllister birden Bourne'un kolunu yakaladı. Konuşmamız gerekiyor. Hem yürüyor hem konuşuyoruz. Kaybedecek zamanımız yok. Bu zaman bize gerekli. Adamın sesindeki umutsuzluğu fark eden Bourne da durdu. Bir şey yapmadan önce gerçeği bilmelisin. Jason, sen gerçeği bilmiyorsun ki diye karşılık verdi. Biliyorum, belki senden de iyi biliyorum. Dediğin gibi bu benim işim. Karın elimizden kaçmasaydı Haviland'ın planı başarılı olacaktı. Karın operasyonu alt üst etti. Bu arada içimize sızan biri de durumu Schenk'e haber verdi. Yani Schenk karının önemini biliyor. Catherine Staples'la biz karını ararken öldürüldü. Schenk işe karışan esrarlı kadının öldürülmesi için emir vermişti. Çinli kendisine karşı çıkan herkesin, hatta karşı çıkabileceklerin ortadan kaldırılmasından yanaydı. Pekin'de de gördüğün gibi o bir fanatik. Kendisi her karanlık köşede düşmanları olduğunu sanıyor. Bourne sabırsızlıkla sordu. Ne demek istiyorsun? Sabah gazetelerinde ve televizyonda o hikaye yayınlanınca Schenk belirli bir sonuca varacaktır. Victoria tepesindeki evi ve Aha 6'yı gözetmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ondan sonra da Haviland'ı ve karını bulacaktır. Yani? Ya bu işi başaramazsan, ya öldürülürsen, Schenk gereken her şeyi öğrenene kadar rahat etmeyecektir. Anahtarın Haviland'ın yanındaki kadın olduğuna inanacaktır. Zaten herkesin aradığı uzun boylu kadınla yakından ilgileniyordu. Sana bir şey olursa Haviland karını bırakmak zorunda kalacaktır. Schenk de onu Kaita, Honolulu ya da Los Angeles'ta ele geçirecektir. İnan bana Webb, adam karını yakalatana kadar da rahat etmeyecektir. Bu durumda çok korkunç şeyler olabilir. Sen bir şey söylemeye çalışıyorsun ama söylemiyorsun. Pekala, şimdi söyleyeceğim. Tıpkı katil gibi bizi Schenk'e götürebilecek tek ipucu sensin. Ama onu ortaya çıkarabilecek tek insan da benim.
Sen mi?
Zaten bu yüzden basına verilen açıklamada adımın kullanılmasını istedim. Schenk beni tanır. Sen planını Haviland'a anlatırken dikkatle dinledim. Pek beğendiğimi söyleyemem. Açıkçasını istersen beğenmedim. Schenk tanımadığı biriyle buluşmayı kabul etmez. Ama bildiği birini görmeye gelebilir. Bu işte yarı yalan, yarı gerçek rol oynuyor. Önce gerçeği konuşalım. Webb ya da Bourne. Schenk hükümete nasıl hizmet ettiğimi ve bir türlü terfi etmediğimi biliyor. Ben çok zeki ama ilerlememi sağlayacak nitelikleri olmayan biriyim. Bir bakıma içki sorunu olmayan bir Alexander Conkling sayılabilirim. Schenk kadar iyiydim ve Çinli bunu da biliyor. O yükseldi ve ben olduğum yerde kaldım.
Jason sabırsızlanıyordu. Yine de neden seninle buluşmak istesin?
Çünkü ele geçireceği Hong Kong'dan ben de payımı isteyeceğim. Dün gece az kalsın öldürülüyordum. Bu kadarına dayanamadım. Bunca yıldan sonra kendim için, ailem için bir şey istiyorum. İşte yalan da bu. Hikayeyi dinle. Beni Tayvan'da çıkan bir söylenti üzerine buraya gönderdiler. Pekin'deki ekonomik entrikanın doğru olduğunu anladım. Bu işi sadece bir tek kişinin planlayabileceğini anladım. O da Çin-Amerika ticaret konferanslarından tanıdığım Schenk'ti. Yani Çin'in yeni ticaret politikasının mimarı olan adam. Onsuz böyle bir iş düşünülemezdi. Bunun üzerine kendisiyle temasa geçmeye karar verdim. Onun iç yüzünü ortaya çıkarmayı değil, belirli para karşılığı her şeyi örtbas etmeyi planlıyordum. Bu durumda benimle buluşmayı kabul edecektir.
Ondan sonra ne olacak?
Ne yapacağımı sen söyleyeceksin. Bunu üçüncü sınıf bir bomba uzmanının bile halledebileceğini söyledin. Neden ben başarmayayım? Yalnız patlayıcı kullanmayacağımı belirteyim. Bir tabanca olabilir.
Ölürsün.
Bu tehlikeyi göze alacağım.
Neden?
Çünkü bu işin halledilmesi gerekiyor. Haviland bu konuda haklı. Schenk senin kiralık katil değil. Kuş cennetinde kendisini öldürmeye kalkan adam olduğunu anladığı an muhafızları icabına bakarlar.
Bourne, beni görmesini istemiyordum zaten diye itiraf etti. Bu işi sen halledecektin ama bu şekilde değil.
Karanlık rıhtımda durdular ve McAllister Medusa'ya baktı. Beni de beraber götüreceksin değil mi? Gerekirse zorla götüreceksin.
Evet.
Ben de öyle düşündüm. Yoksa seninle Macao'ya gelmemi hemen kabul etmezdin. Neyse, beni zorlamana gerek yok. Diplomatik pasaportumu yanıma aldım.
McAllister bir an durdu.
Bir pasaportum daha var. Senin resimlerini çeken teknisyeninkini dosyasından aldım.
Ne dedin?
Gizli işlerde kullanılan personelin pasaportlarını dosyalarında saklarız. Bu onların güvenliği için düşünülmüş bir...
Bourne'un sözünü kesti. Benim 3 pasaportum var. Başka türlü böyle dolaşabilir miydim sanıyorsun?
Bourne, kayıtlarına bakarak en az 2 pasaportun olduğu kanısına vardık. Pekin'e uçarken o eski adlardan birini kullandın. Gözlerinin kahverengi olduğu belirtilen pasaportu kullandın. Bunu nasıl başardın?
Tuhaf bir adı olan ve bu işte bütün uzmanlardan usta biri her şeyi halletti. Aa, anladım. Kaktüs adıyla tanınan fotoğrafçı ve kimlik uzmanı Zenci'yi söylüyorsun. Neyse, şimdi senin pasaportlarından birindeki resmi benim getirdiğime yapıştırırız.
Bu sadece zaman kaybı olur.
Hiç de değil. Diplomatik pasaportların özellikle buralarda çok işe yaradığını bilirim. Böylece zaman alan vize işlemlerine filan gerek kalmaz. Yeni diplomatik bir pasaport alacak bir kaynağın olduğundan eminim ama bu daha kolay. Çin paramızı ve teknolojimizi istiyor Bourne. Shank de pasaport polisine sorarak benim gerçekten McAllister olduğumu anlayacaktır. Ayrıca istersek bize uçak tahsis edecekler, araba da vereceklerdir. Bu da yararlı olabilir. Sen Shank'in adamlarıyla konuşacaksın. Neler anlatacağını söyleyeceğim. Ama sonunda seni ona bağlayacaklardır. O zaman Shank Chu Yang'la ben konuşacağım.
Bourne bağırdı. Sen çıldırmışsın. Sen bu işte amatörsün.
Senin işin de öyleyim ama kendi işimde uzmanım.
Çünkü bana izin vermezdi. Benim yetersiz biri olduğuma inanıyor. Bu yüzden beni odama hapsettirdi. Ben onun gibi hazır cevap değilim. Dürüstmüş gibi konuşarak kimseyi oyalayamıyorum.
Yalnız bu iş farklı. Bu adamın büyük kargaşa çıkarmasına izin verilemez.
Bourne ona baka kaldı. Ama bu bir cevap değil. Sen kendi görüşünü açıkladın. Neden sen? Dürüst olduğunu kanıtlamak için bu işe kalkışmadığını umarım. Bu sadece budalalık olur. Çok da tehlikeli.
McAllister kaşlarını çatarak yere baktı. Karınla sen konusunda bir suçluluk duyuyorum. Karar vermemde bunun küçük bir rolü var. Açıkçası istersen Bourne, artık çok zeki, deneyimli ama önemsiz Edward Newington McAllister olmaktan bıktım. İşler çok karıştığında ben başvurulan gerideki adamlardan biriyim. Durumu inceleyip kararını açıkladıktan sonra yine arka odaya gönderilen biri. Bu olay benim için önemli. İlk kez arka odadan kurtulup güneşe çıkacağım.
Jason müsteşarı süzüyordu. Kısa süre önce başarısız olabileceğinden söz ettin ve ben deneyimliyim, oysa sen değilsin. Başarısız olursan başımıza gelebilecekleri düşündün mü hiç?
Düşüneceğimi sanmıyorum.
Bunun nedenini sorabilir miyim?
McAllister çünkü dedi, bu durumu inceleyip kararımı verdim. Shank'in benimle yalnız kalmasını sağlayabiliriz. Bunu sadece ben başarabilirim, sen yapamazsın. Bana sadece birkaç saniye ve bir silah gerekiyor.
Buna izin verirsem neden daha fazla korkacağımı bilemiyorum. Başarıya erişmenden mi, yenilmenden mi korkarım acaba? ABD'nin Dışişleri Bakanlığı'nda bir müsteşar olduğunu anımsatabilir miyim? Yakalanırsan ne olur? Hepimiz güç durumda kalırız.
Ben Hong Kong'a geri döndüğüm günden beri bunu düşünüyorum.
Ne?
Haftalardır bu işin ancak bu şekilde halledilebileceğini düşündüm. Hükümetin suçlamaması için Victoria Tepesi'nde bir belge hazırladım. Havilland ve Çin konsolosluğuna bunun birer kopyası verilecekti. Yani ben harekete geçtikten 72 saat sonra belge ve kopyaları gereken yerlere teslim edilecekti. Elçi belki de kendi kopyasını bulmuştur bile. Görüyorsun ya, artık geri dönüş yok.
Lanet olsun, sen ne yaptın?
Shank'le geçmişe dayanan büyük bir anlaşmazlıktan söz ettim. Ona tasarladığı şey yüzünden garez olduğumu yazdım. Hiç de fena bir bahane değil. Shank'in merkez komitedeki düşmanları buna bayılırlar. Yakalanacak olursam ya da öldürülürsem benim belge yüzünden dikkatler Shank'in üstünde toplanacak. Kendisine pek çok soru sorulacak. İnkar etse de bir daha kımıldamaya fırsat bulamayacak. Hoş, belki de sağ kalamayacaktır.
Bourne aptallaşmıştı. Tanrım, sen beni koru.
Bu belgede neler olduğunu bilmene gerek yok. Sadece bir entrikacıyı yakalamak için yine öyle birini kullanma fikrine uyuyor bu. Shank'i Hong Kong işinde bana verdiği sözü tutmamakla suçladım. Hong Kong'u ele geçirmek için onun planını uygulamaya, yıllarca el altından çalışmama karşın hakkımı alamadığımı belirttim. Bana artık gereksinmesi kalmadığı için sözünden döndüğünü ve ağzımı açacak olursam mahvolacağını bildiği için böyle kalleşlik ettiğini ileri sürdüm. Hatta bu yüzden öldürülmekten korktuğumu da ekledim.
Bourne bunu unut diye bağırdı. Bu çılgınlığı unut.
Sen başarısızlığa uğrayacağımı ya da yakalanacağımı düşünüyorsun. Oysa ben bu kanıda değilim. Senin yardımınla başaracağım.
Bourne derin bir soluk alarak sesini hafifletti. Senin cesaretine hayranım. Hatta biraz geç olmakla birlikte dürüstlüğüne de hayranım. Ancak daha iyi bir yol var ve sen bana yardım edebilirsin. Güneşe çıkacaksın ama böyle değil Sayın Müsteşar.
Dışişleri Müsteşarı şaşırdı. Peki ne yapacağım? Senin nasıl çalıştığını biliyorum. Conklin haklıydı. Sen namussuzun tekisin ama çok akıllısın. Londra'da dış işlerine ulaşıp kimin kurallarını değiştirebileceğini öğrenebiliyorsun. Burada 6 yıl kalmışsın. Türlü pis işin iç yüzünü anlamışsın. Burasını yöneten dost bir ülkeye yardım amacıyla Uzak Doğu'nun katillerini, hırsızlarını, hainlerini ortaya çıkarmıştın. Hangi düğmeye basacağını ve cesetlerin nerede gömülü olduğunu da biliyorsun. Hatta Macao'da zimmetine para geçiren ve sana borçlu olan doktoru bile anımsadın. Bu insan da huy haline geliyor. Böyle kimseler kolay kolay unutulmaz. Öyleyse bana başkalarını bul. Bana kiralık katiller bul. Havilland'la ikiniz bunu başarabilirsiniz. Ona telefon edecek ve istediklerimi söyleyeceksin. Sabah Macao'ya 1 milyon, gerekirse 5 milyon dolar transfer edecek. Öğleden sonra da Çin'e girmeye hazır bir katil grubu hazır olmalı. Ben her şeyi ayarlayacağım. Guangdong tepelerinin buluşma yeri olarak kullanıldığını biliyorum. Orada helikopterlerin kolayca inebilecekleri tarlalar var. Shenk ya da adamı oraya gelip komandoyla konuşuyordu. Haberimi alır almaz oraya geleceğinden emin olabilirsin. Sen sadece üstüne düşeni yap. Belleğini eşele ve 3-4 deneyimli katil bul. Onlara tehlikenin küçük, ücretin çok büyük olduğunu söyle. Buna dayanamayacaklardır. Ayrıca Havilland'ı da böylece ele geçirebilirsin. Elinde onun aleyhinde kullanabileceğin hem ömür boyu işine yarayacak bir koz olacak. Elçi seni baş yardımcısı yapabilir. İstersen Dışişleri Bakanı bile yapabilir sanırım. Sana karşı çıkmaktan çekinecektir.
McAllister gözlerini Jason'a dikmişti. İmkansız.
Belki Dışişleri Bakanlığı biraz...
Müsteşar onun sözünü kesti. İstediğin şey olanaksız. Burada katil çoktur, bazılarını tanırım. Lin Taipan rolü yaparken sana bir liste vermişti. Onda becerikli katillerin adları vardı. Ama Havilland da emir verse ben onlara yaklaşmam.
Öyleyse sen Shang'i istemiyorsun. Söylediklerin yalandı. Yalancısın.
Yanılıyorsun. Shang'i istiyorum ama bu şekilde olmaz. Ülkemi, hükümetimi böyle güç duruma sokamam. Havilland da benimle aynı kanıda olacaktır. Katil tutarsan, para transfer edersen durum kısa soruşturma sonucu ortaya çıkar. Biri öfkelenir veya içer ya da dövünmeye kalkar. Suikastı Washington'ın planladığı anlaşılır. Ben bu işin bir bölümü olamam. Kennedy'nin Castro'yu öldürmek için mafyadan yararlanmaya kalkmasını anımsa tam bir çılgınlıktı. Hayır Bay Bourne, bu olmaz. Korkarım yanında benden başkası olmayacak.
Yanımda kimseye gerek yok. Shang'e ben erişebilirim. Bunu sen yapamazsın.
En karmaşık durumlar bile sonunda basite indirgenir.
Bu ne demek oluyor?
İşi benim tasarladığım gibi yapmakta ısrar ediyorum.
Neden?
Çünkü karın Havilland'ın elinde.
Karım Conklin'le Mopanov'un yanında. Havilland bir şey yapmaya cesaret edemez.
McAllister onun sözünü kesti. Sen Havilland'ı tanımıyorsun. Ona hakaret ettin ama onu tanımıyorsun. Tıpkı Shang Chu Yang'a benzer. Bu işi başarmak için her şeyi yapacaktır. Yanılıyorsun. Bayan ve Bay Conklin ve Doktor Panov şu anda Victoria Tepesi'ndeki evde göz hapsine alındılar bile.
Jason'ın yüzü allak bullak oldu. Şimdi Pekin'e nasıl ulaşacağız?
Bourne gözlerini kapatarak cevap verdi. Guangdong garnizonunda Su Jiang adında bir adam var. Onunla Fransızca konuşacağım ve o Macao'da bir kumarhanenin masasına haber bırakacak. McAllister, haydi harekete geçelim dedi.
37. ayrımın sonu. Sayfa 420.